Ayrım 12, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 110. Koalisyon yıkılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs operasyonu koalisyon içindeki çatlakların açılmasını bir süre önledi. CHP'liler Kıbrıs'ın Fatih'i olarak Ecevit'i kamuoyuna lanse etmeye başladı. Halk kara olan Ecevit'e sempati duymaya başladı. İşte o günlerde Maliye Bakanı Deniz Baykal 45 milletvekili olan DP'lilerden yeşil ışık aldığını, erken seçime evet diyeceklerini Ecevit'e fısıldadı. DP'den erken seçim için gerekli çoğunluğu bulduğunu sanan Ecevit, MSP'lileri artık sırtında taşımamaya karar verdi. Üstelik arkasında Kıbrıs rüzgarı vardı. Ve planlı bir sorun yaratıldı. Bunun adı bunalım teorisiydi. Başbakan Ecevit İskandinavi ülkelerine bir geziye çıkacaktı. Kendisi yurt dışına çıktığında yerine başbakan yardımcısı olarak Erbakan'ın vekalet etmesi gerekiyordu. Ancak Ecevit bu kez yerine devlet bakanı Orhan Eyüboğlu'nun vekalet etmesini istedi. Bu olayı aslında Erbakan da kabul etmişti. Ancak olay MSP grubunda duyulduktan sonra partililer konuyu onur meselesi haline getirdiler. Bazı MSP'li yöneticiler Erbakan'ın makam odasında toplandı. Toplantıya bakanlardan Süleyman Arif Emre, Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Korkut Özal, Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, Recai Kutan, Genel İdare Kurulu üyelerinden A. Tevfik Paksu ve M. Gündüz Sevilgen katıldı. Sinirler gergindi fakat toplantıya sessizlik hakimdi. Recai Kutan o günlerde piyasaya çıkan Ecevit'i anlatan bir kitabı karıştırıyordu. Oğuzhan Asiltürk elindeki telsizle oynuyordu. Fehmi Cumalıoğlu önündeki kağıda bir şeyler karalıyordu. Çare düşünüyorlardı. Bir fikir ortaya atıldı. Madem koalisyonun bozulması istenmiyor, Orhan Eyüboğlu başbakanlığa vekalet edebilir. Bizim genel başkan da Libya'ya gitsin. Bu fikir toplantıda bulunanlara son derece cazip geldi. Konu hemen Başbakan Ecevit'e ulaştırılacaktı. İki temsilci seçildi: Şevket Kazan, Korkut Özal. Ecevit doğal olarak MSP'lilerin önerisini kabul etmedi. Sonuçta MSP'liler de Başbakan Ecevit'in İskandinavi ülkelerine yapacağı seyahatin kararnamesini imzalamadı. Ecevit bu şartlar altında hükümetin devamına olanak olmadığını söyledi. Ve CHP-MSP koalisyonu yıkıldı. Başbakan Ecevit 19 Ekim 1974 tarihinde Cumhurbaşkanı Korutürk'e istifa mektubunu sundu. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nden oluşan Bakanlar Kurulu'nun zamanla artan görüş ayrılıkları içinde görevde kalmasını sakıncalı bulduğumuzu saygılarımla arz ederim. Ecevit'in istifası aynı gün kabul edildi. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini tekrar Ecevit'e verdi. Ecevit başarılı olamadı. Bu kez görev Demirel'e verildi. Demirel de hükümeti kuramadı. Böylece ikinci yeni bir hükümet bunalımı doğdu. Bakalım sorun nasıl aşılacaktı? Bu arada CHP-MSP koalisyonunun nasıl oluşturulduğunu ve nasıl yıkıldığını Ecevit'ten dinleyelim. Ecevit ne diyor? Necmettin Erbakan'ın aklına ilk gelen şeyi söylemesi koalisyonda hep sıkıntı yaratıyordu. Öyle ki 22 Eylül 1976 günü Ecevit basına şunları söyledi: "Sayın Erbakan öyle şeyler söylüyor ki çok zaman tereddüte düşüyor ve kendi kendimden şüphe edip yoksa ben mi yanılıyorum deyip sık sık devlet arşivine girip bakmak gereğini duyuyorum. Son haftalara gelinceye kadar her şeye büyük sabır ve tahammül gösterdik. CHP olarak yeni bir hükümet kurma olanağının güçlüğü görülmüş olduğu için yeni bir hükümet bunalımına yol açmak istemedik. Bu sebeple birçok şeyi içimize attık. Af yasası şurasında iki parti arasında temel bir konuda ortaya çıkan görüş ayrılığı ortadan kalkmış değil. Gerçi Anayasa Mahkemesi kararı ile af sorunu bizim temenni ettiğimiz sonuca ulaştı. Siyasi hükümlüler, fikir suçu denen suçlardan hüküm giyenler serbest bırakıldı. Fakat bu konuda hiç değilse MSP'nin CHP'den farklı düşündüğü de anlaşılmış oldu. Oysa biz MSP ile bazı önemli konularda ayrılıklarımız olduğunu bilmekle beraber başka bazı konularda da yakın olduğumuz izlenimini edinmiştik. Bu izlenimin yanlış olduğu artık ortaya çıktı. Bunlardan biri rejim ve özgürlükler konusudur. Af yasası sırasında MSP grubu koalisyon protokolüne aykırı davranınca bu konudaki ayrılığımızın giderilip giderilemeyeceğine kanaat getirmek üzere düşünce ve inanç özgürlüğü ile ilgili yasanın bir an önce hükümetçe hazırlanmasını ve meclise sunulmasını, mecliste görüşülmesini istedik. Fakat uzun süre gecikti. Meclis tatile girmeden önce bu konuda en yetkili uzmanlara da danışarak hazırladığımız bir yasa taslağını ben bizzat Sayın Erbakan'a verdim. Ve en kısa zamanda birkaç gün içinde görüşlerini rica ettim. Aradan aylar geçti. MSP'den bu konuda hiç ses çıkmadı. Oysa bunun koalisyonun işlerliği bakımından bir test, bir sınav olacağını kendisine bütün açıklığı ile belirttim. Bu arada MSP'den daha çok kendi eğilimleri, kendi düşünceleri ve inançları yönünde tam özgürlüğün gerçekleşmesini, fakat başka yönlerdeki düşünce özgürlüğü bakımından bizim kadar duyarlı olmadıkları izlenimi bizde uyanmış oldu. Bu arada gazete, dergi, kitap toplama gibi İçişleri Bakanlığı uygulamaları da aynı kaygımızı doğruladı. Gerçekte belki aşırı iyimserliğim nedeniyle veya söylenen sözlere hemen inanmayı, karşımızdakilere saygımız gereği saydığımdan ekonomik ve sosyal konularda görüşlerimizin de birbirine çok yakın olduğu izlenimi edinmiştim. Bu konudaki iyimserliğimin de en azından aşırı olduğu sonucuna zaman içinde hem ben hem de beraber çalıştığım bakan arkadaşlarım vardılar. Örneğin kıdem tazminatı konusunda hükümet olarak işçilere bir yükümlülüğümüz vardı. Bu konudaki sözümüz koalisyon protokolüne ve hükümet programına açık bir şekilde girmişti. Bu metinlere uygun olarak bir tasarı hazırlandı. Bakanlar kurulundan geçip meclise geldi. Mecliste görüşülmeye başlandı. Fakat iş çevrelerinin bir kısmından gelen tepkiler ve baskılar üzerine MSP bu yasaya mecliste karşı çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda bunun şiddetli bir tartışması yapıldı. Sayın Erbakan ve bazı arkadaşları bu yasanın geri alınması için ısrar ettiler. Biz de geri alınmamasında ısrar ettik. Meclis tatile girdiği için yasa askıda kalmış oldu. Eğer hükümet devam etseydi bu konudaki tartışma tatsız bir şekilde kamuoyu önünde yapılacaktı. 20 Eylül günü MSP'li bir milletvekilinin demeci çıktı. Bu demeçte CHP kanadının izlediği taban fiyat politikası yüzünden hazinenin tam takır kalacağı ileri sürülüyordu. Ben bu konuda MSP milletvekilinin bu sözüne dikkati çekmekle yetinmek isterim. Daha fazla bir şey eklemek istemiyorum. Ecevit'e göre MSP ne işçinin ne de köylünün yanındaydı. Ecevit MSP'nin bilinmeyen bir yönünü daha anlattı. Ekonomik konularda örneğin halk sektörü kavramında anlaşır gibi görünüyorduk. Fakat burada da temele inen ayrılıklarımız olduğu görüldü. Bizim dar ve orta gelirli halk topluluklarının bir araya gelecek tasarrufları ile büyük yatırımlar yapabilmesine olanak sağlamak üzere bir holding öngördüğümüzü, Halk Yatırımları Holding'i, kısaltılmış adıyla Hayat Holding diye bir kuruluş önerdiğimizi herkes biliyor. Ne yazık ki bu da Bakanlar Kurulu'nda çok şiddetli tartışmalara yol açtı. Ancak bizim koalisyon protokolüne ve hükümet programına dayanarak bu konuda direneceğimizi görmesi üzerine Sayın Erbakan zoraki razı olur gibi davrandı. Fakat bu kuruluşa hiçbir yardımda bulunulmamasını, başlangıçta bile hiçbir kolaylık gösterilmemesini şart koştu. Tabii bu şartı bizim kabul etmemize olanak yoktu. Görülüyor ki bu da başarılı bir işleme şansına kavuşamayacaktı. Ecevit'in bu koalisyondan ağzı yanmıştı. Üzerinde herhangi bir karara varılmamış, hatta olmamış konularda Sayın Erbakan sanki hükümet kararı varmış gibi ayrıntılı açıklamalarda bulunuyordu. Bir hükümet adamının gerçekleştirmesi gerektiğine inandığı bir konuda sorumluluğu üstlenerek belli sözler söylemesi, ümitler vermesi başkadır. Buna bir ölçü içinde cevap verilebilir. Fakat alınmamış kararları alınmış gibi açıklamak ve vatandaşa bir takım dayanaksız ümitler vermek hükümeti giderek vatandaş gözünde güvenilmez duruma düşürdü. Biz bütün bunlara tahammül ediyorduk. Ecevit kızgındı ama koalisyon hükümetinin yaptığı iyi şeyler de yok değildi. Örneğin ABD'nin tehditlerine rağmen CHP-MSP kabinesi 30 Haziran 1974'te Haşhaş ekibine karar verdi. Türkiye'de neyin ekilip neyin ekilmeyeceğine ABD değil, biz karar veririz dediler. Aynı tavrı Kıbrıs konumunda da gösterdiler. MSP'den Milli Gazete'ye büyük tepki. Kıbrıs'a askeri müdahaleden sonra CHP kara olan imajını ortaya atarken MSP'liler de Erbakan'ı ahir zaman peygamberi Kıbrıs Fatih olarak takdim etmeye başladı. Kıbrıs zaferini oya dönüştürmek istiyorlardı. Ancak MSP'liler imaj kampanyasında pek başarılı değildi. Bunun sebebi olarak partinin yayın organı Milli Gazete'yi gösteriyorlardı. Oysa Milli Gazete Erbakan'ın her sözünü gazetenin manşetinden veriyordu. Gücü o kadardı. Gazete fazla satmıyordu. Partililerin ancak bir bölümünce okunuyordu. Yine de MSP'liler Milli Gazete'ye ateş püskürüyorlardı. Öyle ki gazeteye mektup üstüne mektup geliyordu. Örneğin tepkilerin bir nedeni gazetenin spor sayfasıydı. Futbolun günah olduğunu bilmiyor musunuz? İslam'a göre erkeklerin şortlarının diz altından göbek üstüne kadar görünmeyecek bir şekilde olması lazım. Siz nasıl erkeklerin mahrem yerlerini gösterirsiniz? Sonunda devreye Erbakan girdi. Ne mi oldu? Milli Gazete'nin spor sayfası sekreteri Safa Yakınoğlu işinden oldu. Spor sayfası kaldırıldı. Milli Gazete'de hep böyle ilginç gelişmeler oldu. Örneğin gazetenin sahibi gözüken Sabri Özbala bir süre sonra yerini Hasan Aksa'ya devretmek zorunda kaldı. Sebebi 1974 yazında İstanbul İl Kongresi'nde gazeteye Erbakan'ın yerine Korkut Özal'ın fotoğrafının konulmasıydı. Bu değişiklikten sonra Milli Gazete'de Erbakan'ın birinci sayfadan fotoğrafının olmadığı bir güne ender rastlandı. Yazdığımız gibi Milli Gazete partinin yayın organıydı. Bir gün MSP Genel İdare Kurulu toplantısında Ali Güner'i Konyalıların Milli Gazete hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi. Hocam, Konyalılar Milli Gazete'yi çıkarmak için verdiğimiz paranın iki mislini daha verelim. Ne olur gazeteyi çıkarmasınlar diyorlar. Bu espri toplantıdaki üyeleri güldürürken Erbakan'ın yüzünün asılmasına neden oldu. Milli Gazete bugün de yayın hayatını sürdürüyor. Ancak tirajı yapılan tüm yeniliklere rağmen pek artmadı. Örneğin 20 Mayıs 1979 tarihinde Topkapı Milsa tesislerinde daha iyi bir Milli Gazete için toplantı yapıldı. Toplantıya Profesör Mehmet Bilgin, Profesör Osman Çataklı, Profesör Nevzat Kor, Profesör Nevzat Yalçıntaş, Profesör Sabahattin Zaim, Profesör Salih Du, Profesör Ömer Kasımoğlu, Doçent Ruşen Gezici, Doçent Asaf Ataseven, Doçent Kahraman Emmioğlu, Doktor Kemal Varol, Doktor Mehmet Maksudoğlu, Doktor Mustafa Bilge gibi akademisyenler katıldı. Ancak Aydınlar Ocağı Başkanı Profesör Tu, TRT eski genel müdürü Profesör Yalçıntaş gibi Türk İslam Sentezi kuramlı akademisyenler de Milli Gazete'nin tirajını arttıramadı. Sanıyorlardı ki gazete akademik yazılar, görüşler ile tiraj alır. MSP'de Nakşibendi Nurcu çatışması. Gerek Milli Nizam Partisi gerekse Milli Selamet Partisi'nin Nakşibendiler tarafından kurulduğunu yazdım. Evet, İslami bir siyasi partinin kurulması fikri Nakşibendilere aitti. Fakat MNP'nin kurulmasını isteyenler arasında Nakşibendiler kadar Nurcular da vardı. Nurcuların başını Kahramanmaraş Senatörü A. Tevfik Paksu çekiyordu. MNP'nin meclisteki 3 milletvekilinden ikisi Hüsamettin Akmumcu ve Hüseyin Abbas Nurcu'ydu. Nakşibendileri ise tek milletvekiliyle Necmettin Erbakan temsil ediyordu. MNP ve MSP Nakşibendi Nurcu Kadiri konsensüsü üzerine kurulmuştu. MSP içindeki Nakşibendi Nurcu çatışmasına girmeden önce kısaca Nurculuk nedir ona bakalım. Nurculuk Said-i Nursi tarafından kurulan ve yönlendirilen bir dini hareketti. Said-i Nursi 1873 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde doğdu. Birinci ve ikinci meşrutiyetten ulusal kurtuluş savaşına, cumhuriyetten çok partili yaşama kadar hareketli bir hayat süren Said-i Nursi 1960'ta vefat etti. Said-i Nursi, İslam'ı kendi görüşüne göre yorumlayan kitaplar, risaleler, mektuplar yazdı ve yazdırdı. Bu eserler öğrencileri tarafından Türkiye'nin her tarafına el altından dağıtılarak Nurculuk ekolünün gelişmesi sağlandı. Said-i Nursi 23 Mart 1960'ta ölünce Nurculuk hareketi tek bir çatı altına girmedi. Bunun nedeni Nurculuğun tarikat olmamasından ileri geliyordu. Bu nedenle Said-i Nursi ölünce yerine bir başkasının geçmesi söz konusu olmadı. Zaten kendisi de öğrencilerine yol göstermesi için kimseyi görevlendirmemişti. Said-i Nursi ölünce Nurcular bölünmeye başladı. İlk ayrılan Ispartalı Hattat Hüsrev Altınbaşak'tı. Altınbaşak Said-i Nursi'nin eserlerinin Latin harfleriyle matbaada basılmasına karşı çıktı. Bu grup Said-i Nursi'nin risalelerini Osmanlıca olarak elle çoğaltıp öğrencilerine verdi. Bu gruba yazıcılar adı verildi. Gerek MNP ve gerekse MSP'deki Nurcular bu yazıcılar kanadına mensuptu. MNP ve MSP'deki Nurcuların liderliğini yapan Hüsamettin Akmumcu, Hüsrev Altınbaşak'ın emirlerine göre adım atıyordu. 1969 yılında AP'den Isparta milletvekili seçilen Hüsamettin Akmumcu ile yine AP'den Tokat milletvekili seçilen ilahiyatçı Hüseyin Abbas, Hüsrev Altınbaşak'ın isteğiyle AP'den ayrılıp Milli Nizam Partisi'ne katılmışlardı. Nakşibendiler ve Nurcular ittifakla Milli Nizam Partisi'ni ve Milli Selamet Partisi'ni kurmuşlardı. Ancak bu ittifak 1973 seçimlerinden sonra CHP ile koalisyon, genel af kararları ve parti yönetiminin tamamen Nakşibendilere geçmesiyle bozuldu. İttifakın bozulmasına somut bir örnek vereyim. Genel af konusu MSP içinde büyük tartışmalara neden oldu. Nurcular düşünce suçlusu bile olsalar komünistlerin affedilmesine karşı çıktı. MSP'deki Nurcu kanat sadece Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi kapsamına girerek cezaevine atılan şeriatçıların affedilmesini istedi. Bu şeriatçıların biri de Buca cezaevinde hapis yatan Nurcu Hüsrev Altınbaşak'tı. Erbakan af konusunda Hüsrev Altınbaşak'ın desteğini almak için Senatör Ali Oğuz'u Buca'ya gönderdi. Ali Oğuz Buca dönüşü ayağının tozuyla MSP grup toplantısına katılıp bir konuşma yaptı. Hüsrev Altınbaşak'la görüştüğünü, onun da af istediğini, taraftar olmayan arkadaşlara selam yollayarak ısrarlarından vazgeçmelerini istediğini söyledi. Ancak Erbakan ve Ali Oğuz küçük bir hata yapmışlardı. Parti içindeki Nurcular af konusundaki muhalefetlerini zaten Hüsrev Altınbaşak'ın direktifleri doğrultusunda yapıyorlardı. Ali Oğuz'dan kısa bir süre önce Hüsamettin Akmumcu, Buca cezaevine gidip Hüsrev Altınbaşak'la af konusunu görüşmüş, görüşlerini alıp Nurcu arkadaşlarına bunları anlattıktan sonra muhalefete başlamışlardı. Yine de Nurcu kanat acaba Hüsrev Hazretleri görüşünü mü değiştirdi diye kuşkulandı. Bu kez milletvekili M. Gündüz Sevilgen Buca'ya gönderildi. Hayır, Hüsrev Altınbaşak'ın görüşü aynıydı. Kesinlikle solcuların affedilmesine karşıydı. Evet, Nakşibendiler Mehmet Zahit Kotku ve Nurcular Hüsrev Altınbaşak tarafından yönetiliyorlardı. MSP'de sadece Nakşibendiler ile Nurcular değil, bir de Kadiriler vardı. Kadiriler bugün Türkiye'de eski güç ve etkilerinden çok uzaklar. Ancak 60'lı yıllar ile 70'li yılların başında güçlerini daha kaybetmemişlerdi. Tahminlere göre 200-250 bin arası bir seçmen kitlesine sahiptiler. MSP içindeki sayıları az olmakla birlikte etkin olan Kadiriler, Ankara Kızılay'da saatçi dükkanı olan Musa Çağıl'dan feyiz alıyorlardı. Kadiriler MSP içinde genelde Nurcularla birlikte hareket ediyorlardı. MSP içindeki gruplardan biri de Erbakan'ı mefkûresiz bir insan olarak değerlendiren yeni atılımcılardı. Libya lideri Kaddafi'yi kendilerine örnek alıyorlardı. Erbakan'ın ilerideki yıllarda sürekli ifade ettiği adil düzen projesinin kaynağı bu gruptu. Yeni atılımcıların en önemli isimlerinden Süleyman Karagül'le Erbakan'ı şöyle tarif ediyordu. Necmettin Erbakan tarikattan geliyordu. Onları iyi biliyor ve tanıyordu. İslami ilimlerde fazla bir derinliği yoktu. İçtihattan bir haberdi. Gruba göre Erbakan tutucu bir İslami anlayışa sahipti. Özellikle MSP'li gençlerden oluşan bu grup Profesör Saffet Solağ'ı Erbakan'ın yerine genel başkanlığa getirmek istiyordu. Profesör Saffet Solak Milli Nizam Partisi kurucusuydu. Aydınlar Ocağı ve İzmir Akevler'deki İslam Komünü yöneticisi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Solak cemaatte oldukça tanınmış biriydi. Aranot: Profesör Solak'ı Türkiye kamuoyu 1990 yılında 66 yaşındayken 20 yaşındaki öğrencisiyle 4. evliliğini yaptığında tanıdı. Ne ilginçtir, Profesör Solak'ın müridi Süleyman Karagül'le de 18 yaşında bir genç kızla evlenecekti. 1926 doğumlu Profesör Solak, Atatürk döneminde geçen çocukluk yıllarını şöyle anlatıyordu. O devirlerde Türkiye'de çok şiddetli manevi baskı vardı. Dindarlara, Müslümanlara, yani mahallede ufak bir namaz kılmayı, namazda okunacak birkaç sureyi öğretme gayreti içinde bulunanlar bile karakola celbedilir ve eziyet edilirdi. Zaman: 22 Ekim 1989. Profesör Solak: fazlaca okudum ama çoğu beni doyurmadı. Onun için daimi okuduğum Risale-i Nurlardır diyordu. Yeni atılımcılar zamanla Nurcu Fethullah Gülen cemaati içinde eriyip gittiler. 12. ayrımın sonu. Sayfa 117.